Ayrım 35.
Nitekim eski çağlar boyunca hemen her toplumda bunun böyle olduğu görülmüştür. Yahudiler gibi Araplar arasında da çok eskiden beri uygulanmıştır. Ve işte Muhammed bu eski Arap geleneğini sürdürmüştür. Sürdürmek istemesinin izahı kolaydır. Zira bu suretle Arap bedevisini İslam'a sokma kolaylıklarından birini daha sağlamış olacağını düşünmüştür. Hatırlatalım ki Muhammed, Arap psikolojisini herkesten iyi bilen bir kimseydi. Arap bedevisinin şehevi ihtiyaçlarını en cömert ve cazip yollardan gidermenin ve aynı zamanda kadını aşağılatmanın, yani bir taşla iki kuş vurmanın, çok karlı evlilik sistemiyle sağlanabileceğini bilirdi. Kadını küçültücü ve erkeğe köle edici her sistemin, hele bu sistem aynı zamanda şehvet arzularını da karşılıyor ise, Arap bedevisini mutlu kılacağını takdir ederdi. Nitekim kadını dövülecek, sövülecek ve hakir görülecek bir yaratık halinde tutmaya matuf hükümlere sarılırken, aynı zamanda çok karlı evlilik geleneğini de işler halde tutması bundandır. Arap bedevisinin bu düşüncelerine vakıf olduğu içindir ki, çok karlı evliliği en makbul kişi olmanın yolu olarak gösterir ve İslam'da en makbul kişi, en faziletli kul, fazla sayıda kadınla evli olan kişidir diye salık verirdi. Fakat yine bunun gibi aynı çatı altında ve bir tek kocaya bağlı olarak diğer kadınlarla birlikte yaşamanın her kadın için fevkalade haysiyet yıkıcı, aşağılatıcı ve azap verici bir şey olduğunu da çok iyi bildiği içindir ki müminlere şu öğüdü verirdi. Bir kadını aşağılatmak istiyorsan evine, evlendiğin kadının üstüne başka bir kadını daha al. Bu sistemin kadın bakımından ne kadar azap verici olduğunu bildiği içindir ki canı kadar sever göründüğü kızı Fatıma'yı bu azaptan uzak kılmak istemiş ve damadı Ali'nin Fatıma'dan gayri başka bir kadınla evlenmesine izin vermemiştir. Bilindiği gibi Fatıma, Muhammed'in ilk eşi olan Hatice'den olma ve sağlığında hayatta olan tek evladıdır. Her ne kadar diğer eşlerinden başkaca kız çocukları olmuş ise de bütün kızları arasında Fatıma'ya karşı özel bir ilgi duymuştur. Fatıma benim bir parçamdır. Kim ki Fatıma'ya kötülük eder, tıpkı bana etmiş gibidir. Kim ki onu hoşnut eder, beni hoşnut etmiş olur, derdi. İbn Hanbal'ın Musnad 4-326 ve Belazori'nin Ansabul Eşraf adlı yapıtlarında bununla ilgili hususlar açıklanmıştır. Böylesine düşkün göründüğü Fatıma'sına varını yoğunu vermekten, hiç kimseye karşı göstermediği cömertlikten kaçınmadığı söylenir. Örneğin Hicaz'ın zengin vahalarına sahip olduğu zaman bunların büyük bir kısmını Fatıma'ya tahsis etmiştir. Ve işte bu çok sevdiği kızını Muhammed yakın akrabalarından Ali ile evlendirmişti. Ali bir süre boyunca Fatıma'ya fazlasıyla bağlı kalmış ve fakat her şeye rağmen haremine yeni kadınlar katmak istemiştir. Çünkü Fatıma'yı tek karı olarak görmekten bıkmaya başlamıştır. Tıpkı diğer başka kocalar gibi o da çeşitli kadınlarla yatıp kalkmak arzusuna kapılmıştır. Hele kayınpederi olan Muhammed'in birbirinden güzel kadınlarla keyif çıkardığını görmekle aynı mutluluğa kendisine de pek haklı olarak layık görmüştür. İşte bu heves içerisinde hayaller kurarken günlerden bir gün Ebu Cehil'in kızını gözüne kestirir ve güya ondan evlenme teklifi aldığını ve gönlünün eğilimlerine kapıldığını ileri sürerek onunla evlenmeye karar verir. Ne var ki bu haberi duyan Muhammed küplere biner. Çünkü eğer Ali başka bir kadınla evlenecek olursa, sevgili kızı Fatıma'nın buna çok üzüleceğini ve başka kadınlarla aynı çatı altında yaşamaktan dolayı azap çekeceğini bilir. Derhal halkı camide toplar ve Ali'nin bu evliliğe razı olamayacağını bildiren bir hutbe irad eder ve şöyle der. Ali İbn Abu Talib'in kızım Fatma'dan başka bir kadın almasına izin vermeyeceğim. Meğer ki kızımı boşamış olsun. Fatıma benim bir parçamdır ve onu üzüntüye sokacak olan her şey beni de üzer. Bazı kaynaklar Muhammed'in bu davranışını kızına olan sevgisine değil ve fakat Ebu Cehil'e olan husumetine hamlederler ve derler ki Ebu Cehil'i kendisine düşman bildiği içindir ki Ali'nin başka bir kadınla evlenmesine engel olmuştur. Oysa ki bu yanlış bir değerlendirmedir. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı daha önce Zeyd'i Ebu Cehil'in kızıyla evlendirmezdi. Fakat her ne olursa olsun olay şudur ki, Ali Muhammed'in direnmesine karşı fazla bir şey yapamayacağını anlayarak bu evlilikten vazgeçer ve söylendiğine göre Fatıma'nın ölümüne kadar bir başka kadınla evlenmeyi düşünmez. Bununla beraber sanılmamalıdır ki Fatıma ile yetinmek zorunda kalmıştır. Hayır, cariye edinmek suretiyle başka kadınları koynuna alma kolaylığından ömrü boyunca yararlanmıştır. Muhammed kendisi de aynı kolaylıktan yararlandığı içindir ki Ali'nin güzel cariyeler edinmesine ve cariyelerle yatmasına ses çıkarmamıştır. Muhtemelen cariyeyi insandan saymadığı için ve yine bu nedenle cariyenin varlığının kızı Fatıma'nın kıskançlığını tahrik etmeyeceğini hesapladığı için. Bu vesileyle belirtelim ki çok karılı evlilik her ne kadar eski bir Arap geleneği olsa da aklı başında ve tanınmış aileler indinde pek iyi gözle görülmezdi. Bundan dolayıdır ki bazı kimseler özellikle Ensar ya da Muhammed'in diğer yakınları kızlarını çok karılı adamlarla evlendirmekten kaçınırlardı. Nitekim mübari er Rih Hutaym'ın kızı Leyla Muhammed ile evlendikten sonra bir aralık kavminin yanına dönüp de Tanrı elçisi benimle evlendi haberini verdiğinde onlar tarafından terslenmişti. Hatta kendisine çok kötü yapmışsın, sen kıskanan bir kadınsın, Tanrı elçisinin kadınları var. Onun yanına gidip akdini boz dedikleri için Leyla Muhammed'e giderek aramızdaki akdi boz deyip boşanmıştır. Bütün bunları söylemekle anlatmak istediğimiz şudur ki Muhammed çok karılı evliliğin kadınlar için azap verici ve küçültücü bir sistem olduğunu bildiği ve kendi kızını bu azaptan kurtarmak istediği halde başka kadınların ki bunlar arasında kendi karıları da vardır aynı azaba düşer olmalarına aldırmamıştır. Müslüman erkeğine dörde kadar kadın alma hakkını tanırken bu tür yaşamları haysiyetsizlik sayacak olan kadınların mutsuzluğu onu rahatsız etmemiştir. Rahatsız etmek şöyle dursun, fakat Arap kaynaklarına bakacak olursak aksine memnun dahi etmiştir. Nitekim bu memnuniyetini çeşitli vesilelerle ortaya vurduğu olmuştur. Birbirinden güzel kadınlarla evlenirken haremindeki diğer kadınlarına verdiği üzüntü bunun en açık kanıtlarındandır. Nice örneklerden biri olmak üzere belirtelim ki, oğullu Zeyd'in eşi Zeynep'e aşık düşüp onunla evlenirken ve bu evliliğin güya Tanrı tarafından düzenlendiğine dair ayeti Ayşe'ye okurken sevincinden dişleri görünmekteydi. Haberi içi kanayarak dinleyen ve yeni bir rakip yüzünden perişan hale giren Ayşe'nin üzüntüsü onu bu sevincinde muhtemelen daha da mutlu etmekteydi. Bu olay vesilesiyle zavallı Ayşe şöyle konuşmuştur. Bu ayet indikten sonra Zeynep'in güzellik bakımından bizden üstün olduğu görüldü ve diğer cihetten en büyük ve en şerefli bir hadise olmak üzere onun Tanrı tarafından peygamberle evlendirilmesi beni her cihetten üzdü. Ben kendi kendime Zeynep bu şerefle bize karşı övünecektir diyordum. Aynı üzüntüye Ayşe bir başka vesile ile de yani Muhammed'in Ümmü Seleme ile evlenmesi sırasında da düşmüş ve şunları söylemiştir. Tanrı elçisi Ümmü Seleme ile evlendiğinde çok üzüldüm. Çünkü bu kadının güzelliğini çok işitmiştim. Haybar gazası sonucu ele geçirilen ganimetler arasında güzelliğiyle Muhammed'i cezbeden ve böylece onun haremine yerleşen Safiye, vesilesiyle Ayşe'nin üzüntüye kapılması ve bundan dolayı Safiye'ye düşman kesilmesi diğer bir örnek olarak karşımızdadır. Söylemeye gerek yoktur ki Ayşe gibi Muhammed'in haremine dahil diğer eşlerin çektiği üzüntü daha az olmamıştır ve Muhammed onların üzüntüsüne karşı da duygusuz kalmıştır. Ne var ki bu tutumunun cezasını huzursuz kalmakla ödemiştir. Bu vesile ile hatırlatalım ki çok karılı evlilik yaşamı kadın bakımından olduğu kadar erkek bakımından da sakıncalı olan bir sistemdir. Çünkü hareme dahil kadınların birbirine karşı besledikleri kıskançlıklar ki doğaldır ve bu kıskançlıkların yarattığı düşmanlıklar özellikle yaşlanmaya başlayan bir eşin genç rakiplerle olan çekişmesi her koca için başlı başına bir rahatsızlık sorunu olmuştur. Muhammed kendisi bile bu tür bir yaşamın huzursuzluklarından yılmış, karılarının bitmek tükenmek bilmeyen çekişmelerinden bıkmış ve çoğu kez onlarla bu yüzden bozuşmuştur. Tanrı'yı kendine destek yaparak tüm sorunlarını onun yardımı ile çözümlediğini söylemiş olmasına ve bununla övünmesine rağmen çok sayıdaki eşlerinden oluşan evindeki kargaşalıklara bir çare bulamamış ve kendisini bu çaresizliğe sürükleyen bir sistemin Tanrı'nın bu dostluğundan yoksun diğer kocalar bakımından ne belalar doğuracağını düşünememiştir. Nasıl ki bir kocayı başka karılarla paylaşmanın kızı Fatıma için üzüntü kaynağı olabileceğini göz önünde tutarken, aynı yaşama mahkum ettiği başka kadınların kaderine aldırış etmemiş ise, kendi keyfi için Tanrı emirlerine bağladığı bu sistemin, genel olarak kocalar bakımından yaratabileceği huzursuzlukları ve olumsuzlukları da bilmezlikten gelmiştir. A. İnsan haysiyetiyle bağdaşmaz olmasına rağmen çok karılı evlilik kuruluşu şeriat ülkelerinde kutsal bilinmiş ve bu niteliğini günümüze dek sürdürmüştür. Kadınlık haysiyetiyle ve insan haklarıyla bağdaşmaz olmasına rağmen çok karılı evlilik kuruluşu Müslüman toplumlarda resmi bir kuruluş olarak günümüze dek süre gelmiştir. Bu sistemin uygulanmasını yasaklayan ve kökünden yok olmasına çalışan tek Müslüman ülke Türkiye'dir. Türkiye'den gayrı bütün Müslüman ülkelerde çok karılı sistem Kur'an'a dayalı olarak kutsal niteliğini korumuştur. Cemal Abdünnasır ve Sedat gibi güçlü liderlerin bu zihniyete karşı savaş açtıkları Mısır gibi bir ülke dahi kendisini bu beladan kurtaramamıştır. Bütün bunların başlıca nedeni, çağdaş zihniyete ve akıl verilerine ters düşen bu şeriat kuruluşuna karşı aydın direnişinin olmamasıdır. Direniş şöyle dursun, fakat gerçek olan şudur ki, 8. ve 9. yüzyıllarda görülen Mutezile tepkisi hariç, Müslüman yazar ve düşünürler, bu kuruluşu meşru ve mazur kılma hevesiyle 1400 yıl boyunca birbirleriyle adeta yarışmışlardır. Mutezile tepkisi diyoruz çünkü bağlı bulundukları akılcı tutum nedeniyle Mutezile mensupları evlilik denen şeyi kadın erkek iki tarafın karşılıklı olarak ve serbest iradeleriyle oluşturdukları bir kuruluş şeklinde tanımlamışlardır. Onlara göre böyle bir kuruluş çok karılı değil fakat ancak tek karılı evlilik şeklinde olabilirdi. Söylemeye gerek yoktur ki, İslami esasları akıl temeline oturtmak isteyen Mutezile sınıfı mensuplarının son derece insani bir anlayışla kadın haysiyetine değer vermeleri ve evliliği kümes yaşamı dışında ele almaları doğaldır. Çünkü hareket noktaları akılcılıktır. Bilindiği gibi Mutezile sınıfı akılcı davranış yüzünden daha ilk anlardan itibaren bağnaz şeriatçının saldırılarına uğrayacak ve Abbasi halifelerinden bazılarının himayesinden yoksun kalmakla yavaş yavaş yok olacaktır. Yok olmasıyla birlikte şeriatçı şahlanacak ve her alanda olduğu gibi evlilik kuruluşu konusunda da kadın bakımından zillet olmak gereken bir kuruluşu tanrısal bir sistem imiş gibi göstermeye devam ederek günümüze kadar getirecektir. İslam'ın savunucuları her hususta olduğu gibi çok karılı evlilik konusunda da Muhammed'i yüceltmekten ve onu reformcu bir peygamber niteliğinde görmekten geri kalmamışlardır. Müslüman ülkelerin aydın sayılan sınıfları arasında bugün dahi hala bu kuruluşu savunanların sayısı inanılmayacak kadar çoktur. Savunmak için öne sürdükleri gerekçeler de inanılmayacak kadar çocuksudur. Aralarında 1400 yıl öncesinin çöl felsefesine sarılarak bu sistemin gerek kadınlar ve gerek çocuklar bakımından insani ve ahlaki sayılması gerektiğini, çünkü aksi takdirde fuhuşun ve benzeri gayrimeşru ilişkilerin çoğalacağını ya da kadının kısır olması ya da hayızdan kesilmesi hallerinde erkeğin kadını boşamaktansa başka bir kadın alabilmesinin aile yaşamları için hayırlı ve yararlı olduğunu söyleyen profesörler ve felsefe doktorları vardır. Buna benzer görüşleri benimseyen kadın bilginlere de rastlanır. Bunlar arasında çok karılı evlilikle ilgili Kur'an hükümlerinin uygulanmasını akıl almaz bir tutuculukla isteyenler vardır. Örneğin Ayşe Abdurrahman adındaki bir Mısırlı kadın yazar, 1970 yılında yayımladığı El Kur'an ve Tefsirül Asri adlı kitabında çok karılı evlilik sistemini yok etmenin ya da sınırlandırmanın ve bunu yapmak için Kur'an ayetlerini yorumlamanın Tanrı'ya karşı gelmek olduğunu savunmuştur. Öte yandan din adamlarının kılavuzluk ettiği bazı çevreler çok karılı evliliği İslam dininin insanlığa sunduğu abidevi bir müessese sayarlar ve bu sistemi eleştiren ya da tenkit edenleri kafir diye suçlandırırlar. Çok karılı evliliği bazı koşullara bağlamak için Mısır hükümetince alınmak istenen tedbirlere karşı ayaklananlar arasında erkek yazarlar kadar kadın yazarlar dahi çoktur. Modern yazarlardan bazıları kendi iç düşüncelerinde bu sistemin utanç verici olduğu bilincine erişmişlerdir. Fakat bunu açığa vuramazlar ve dolambaçlı yollara başvururlar. İslam dininin böyle bir sisteme yer vermediğini, aslında bu kuruluşun cahiliye dönemine ait bulunduğunu ve Muhammed'in bunu bazı nedenlerle devam ettirmiş olduğunu, fakat ıslah ettiğini ve insani bir şekle soktuğunu, örneğin dört kadınla sınırlandırıldığını ve hatta tamamen yok edebilmek için kocaya eşler arasında eşitlik sağlama zorunluluğunu yüklediğini, oysaki eşitliğin sağlanamayacağını bildiğini, kendisinin çok sayıda kadınla evlenmiş olmasının siyasal ve sosyal nedenlere dayandığını, bu tür evliliklerin zamanla azalır olduğunu ve Muhammed'in emirlerinin izlenmesiyle kökünden yok olacağını, Bu nedenle toplumu tedirgin edecek ve dinsel duyguları zedeleyecek şekilde reformlara gidilmemesinin, örneğin çok karılı kadınla evlenme hakkının kanunlarla kısıtlandırılmamasının gerektiğini salık verirler. Ne var ki bu miskin ve tavizci zihniyet ile çok karılı evlilik sisteminin aile birliği bakımından olumsuz etkilerini ve özellikle kadın bakımından haysiyet zedeleyici verilerini yok etmenin mümkün bulunmadığı muhakkaktır. Yok edebilmek için sistemi var kılan şeriat hükümlerini akılcı usullerle eleştirip bunların çağdaş zihniyete yatkın bir yönü olmadığını belirtmek ve Muhammed'in çok karılı yaşamının sanıldığı gibi siyasal ve sosyal nedenlere değil, fakat şehevi nedenlere dayandığını ortaya vurmak gerekir. İslami uygulamayı mazur göstermek amacıyla Müslüman yazarlar, çok karılı evliliğin başka dinlerde ve başka toplumlarda da benimsendiğini söylerler. Örneğin Babilonya'da, Hint'te, Yahudilikte, Farisilerde, Fenikelilerde, Trakyalılarda, eski Yunan ve Roma'da, Etrükslerde ve Justinyen'e gelinceye kadar Hristiyanlarda var olduğunu, Justinyen ile birlikte kaldırıldığını, fakat kaldırılmasında Hristiyanlığın rolü olmadığını, gelmiş geçmiş peygamberlerin çoğunun sayısız kadınla evlendiklerini belirtirler. Bu iddiaların doğru olduğu söylenebilir. Özellikle Yahudiliğin bu kuruluşa yer verdiği ve 16. yüzyıla gelinceye kadar uyguladığı ve Yahudi peygamberlerinin Musa, Davud, Süleyman vesaire yüzlerce kadınla evli oldukları, dinsel kaynakların ortaya vurduğu şeylerdir. Öte yandan Hristiyanlığın gelişme dönemlerinde barbar diye bilinen kralların, örneğin Şarlemanş, Dagobert, Şilperik, Karibert gibi çok sayıda kadınla evli oldukları görülmüştür. Ne var ki bu örneklere sarılarak İslam'ın bu sisteme yer vermiş olmasını savunulur göstermeye çalışmak yersizdir. Son ve en mükemmel olduğu iddia edilen bir dinin çok karılı evlilik gibi olumsuz bir kuruluşa yer vermemesi gerekirdi. Çünkü söz konusu olumsuzluk ile mükemmellik bağdaşmayan şeylerdir. Öte yandan bu kuruluşu uygulamış olan dinlerde ve toplumlarda sistemin kendisine ve uygulanmasına karşı tepki ve direnmeler olmuştur. Örneğin Yahudi hahamları arasında bu kuruluşu bundan 1000 yıl önce yasaklamaya çalışanlar çıkmıştır. Hristiyanlık ise bu sistemi daha ilk başlarda terk etmiştir. Hristiyan ülkelerde usulün uygulanması bu yasağın ihlali şeklinde kendini göstermiştir. Oysaki Müslüman ülkelerde bu kuruluş, toplumun yararına olmak üzere Tanrı tarafından emredilen bir kuruluş imiş gibi benimsenmiştir. Biraz ileride bu benimseyişin nedenlerini özetleyeceğiz. B. Çok karılı evlilik kuruluşunu savunanların çağ dışı gerekçeleri. Çok karılı evlilik sistemi vesilesiyle Muhammed'i savunanların ortaklaşa sarıldıkları gerekçelerin başında şunlar gelir. Bu kuruluşu İslam'a sokan Muhammed değildir. Cahiliye döneminde zaten yaygın olan ve en kötü şekliyle uygulanan bu geleneği Muhammed kökünden yok etmek istemiş fakat vazgeçmiştir. Çünkü bir yandan toplumun tepkisinden çekinmiş ve diğer yandan da sosyal, siyasal ve insancıl nedenlerle bundan vazgeçilemeyeceğini takdir etmiş ve bu düşünceyle ıslah etmiş ve zor koşullara bağlamak suretiyle yavaş yavaş ortadan kalkması sonucunu hazırlamıştır. Hemen söylemek gerekir ki bu kötü geleneği Muhammed halkın tepkisinden çekindiği için kaldırmadı iddiasını, İslam'ın bağlı bulunduğu her şeye kadir Tanrı fikriyle bağdaştırmak güçtür. Her kötülüğü önlemeye, her şeyi düzeltmeye muktedir bir Tanrı'nın ve onun kudretli elçisinin toplum ayaklanır mazeretini ileri sürerek çok karılı evlilik sistemine ses çıkarmaması ya da tavizci yollarla bunu ıslah eder görünmesi aklın alacağı bir şey değildir. Öte yandan bu kuruluşun İslam'dan önceki dönemde Araplar arasındaki uygulanmasının İslam'dan sonrakine nazaran daha kötü olduğu ve Muhammed'in bunu ıslah ettiği iddiasının da gerçeklere yatkın bir yönü yoktur. Bütün bu hususları kısaca görmeye çalışalım. 1. Çok karılı evlilik sisteminin kadınlar için hayırlı ve yararlı olduğu iddiaları. Çok karılı evliliğin meşru ve yararlı olduğunu izaha çalışan bir kadın yazar şöyle der. Bu kuruluş bize Arap kadınını köleliğe iten ve erkeğin zevk ve şehvetine araç eden bir kuruluş gibi görünebilir. Oysa ki gerçekte erkeğin omuzlarına büyük bir yük yükleyen ve Arap kadınını aşağılıklardan kurtaran bir kuruluştur. Çağımız Arap yazarlarının pek çoğunun paylaştığı bu görüşe göre söz konusu kuruluş sayesinde Müslüman kadını modern kölelikten yani fuhuştan kurtarılmıştır. Çünkü erkeğin gözü dışarıda yani başka kadınlarda iken bu kuruluş sayesinde bu önlenmiştir. Şehvetini elinin altındaki çeşitli kadınlarla gidermek suretiyle evlilik dışı ilişkilere kalkışmaktan vazgeçmiştir. Oysaki tek karılı sistemde karısından başka kadınlarla buluşmak isteyeceğinden bu ilişkiler hem erkeği ve hem de kadını toplum gözünde küçültür. Evlilik dışı doğan çocuklarda ayrı bir sorun yaratır. Yani tek karılı sistemde kadın kolaylıkla fahişe durumuna girebilir ve toplum gayrimeşru çocuklardan oluşur. Ve işte Muhammed'in getirdiği çok karılı evlilik Müslüman toplumları güya bu tehlikelerden uzak kılmıştır. Kadının kadınlık gururunu ve haysiyetini hiçe sayan bu mantık, şeriatın dörde kadar kadın alma hakkını tanıyan esaslarını kutsal ve ahlaki şeyler gibi göstermeye destek olmuştur. Sanki aynı çatı altında erkeğin şehvetini paylaşan kadınların nikah altında bulunmalarının ahlakilik yaratması gerekirmiş gibi ve sanki nikah altında bulunmayan fakat hareme dahil cariyelerden doğma çocukların durumunun gayrimeşru olmaktan ileri bir değeri bulunurmuş gibi. Ve asıl hazin olan şudur ki, bu görüşü savunanlara göre her kadın için önemli olan şey, hoşlandığı bir erkeğin hayatına girmektir. Velev ki onun hayatını başka kadınlarla paylaşmış olacağını ve kıskançlık duyacağını bilmiş olsun. Nitekim bir Mısırlı kadın profesör şöyle der, kadın bazen tek bir erkeğin tüm yaşamlarına sahip olmaktansa arzuladığı bir erkeğin hayatının yarısına sahip olarak ve onu başka kadınlarla paylaşarak onunla yaşamayı tercih eder. Ve bu görüşünü kanıtlamak üzere sarıldığı örnek Muhammed örneğidir. Çünkü ona göre Muhammed bu tip erkeklerden biridir. Yani kadınların ortaklaşa sahip olmakla şeref duyacakları bir kimsedir. Kesinlikle konuşmak gerekirse şunu söylemek gerekir ki, Muhammed kadınların koskoca bir krallığa sahip olmaktansa onun evinin küçücük bir köşesinde ve onun yanında yaşamayı tercih edecekleri nadir erkeklerden biridir. Ve kadınların böyle bir erkeği aralarında paylaşmaktan gurur duyacaklarını hatırlatarak yazar şöyle devam eder. Muhammed'in karıları onunla evlenirlerken çok karılı bir eve girdiklerini ve muhtemelen kendilerinden güzel başka rakiplerle bir arada bulunacaklarını ve tek başlarına ona sahip kalamayacaklarını bilmekteydiler. Örneğin Meymune Muhammed için evlenirken onun evinde bir düzineye yakın başka kadın olduğunu bilmekteydi. Buna rağmen kendisini ona seve seve vermekten zevk ve şeref duymuştur.